Fedailerin Kalesi, Anamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 4.
Hasan'ın malı olduğu zaman da bu inancını korumaktaydı. Bugünkü kararı kendisini sadece aşağılamakla kalmamış, aynı zamanda içindeki gizli güven duygusunu da yok etmişti. Eğer becerebilseydi hıçkırıklara boğulurdu. Fakat gözleri yaşarma yeteneklerini çoktan yitirmişlerdi. Hasan'dan nefret mi ediyordu, duyguları çok fazla kabarmıştı. Onun için bu soruya cevap veremiyordu. Önce kendisini Şahrut'a atmaktan başka çaresi olmadığını düşünmüştü. Sonra intikam almaya karar vermişti. Fakat bu duygusu da uzun sürmemiş ve yerini sonsuz bir üzüntüye terk etmişti. Hasan'ın davranışı üzerine düşündükçe kendisini bunu yapmaya iten mantığı daha iyi anlıyordu. Dünyayı kavrayış biçimi, kitlelerin gözünde kutsal ve dokunulmaz olan her şeyi hor görmesi, elde bulunan bütün bilgileri sorgulayışı, düşüncelerinin ve davranışlarının koşulsuz özgürlüğü, bunların hepsine bugüne dek binlerce defa hayran kalmamış mıydı? Kendi kendine bunların laftan ibaret olduğunu söylüyordu daima. Kendisi bu lafları pratiğe geçirmekten aciz olduğu için onun da aynı derecede aciz olduğunu düşünmekteydi. Artık bu akıl almaz varlığın diğer yüzünü de görmeye başlamıştı. Her şeye rağmen onun teveccühünü yitirmediğinin farkındaydı. Sevgisini bu şekilde gösteriyordu belki de. Peki ya kendisi? Onu önemsemek için hala bir gerekçesi var mıydı? Düşünceler ve fikirler ikisi için de sevimli oyuncaklardan başka bir şey değillerdi. Ruhsal idrak ise Hasan'a göre zorunlu olarak pratiğe geçirilmeliydi. Mantığının keşfettiği her şeyi onu tamamen etkisi altına alıyordu. Artık bir daha asla sevmeyeceğini, hiçbir şeye inanmayacağını ve hiçbir geçerli prensibi kabul edemeyeceğini Hasan'a yüzlerce kez söylememiş miydi? Acaba Hasan'ın son kararı kendisine verdiği değerin ve güvenin bir göstergesi miydi? Bilmiyordu. Ne kadar anlamaya ve kavramaya çalışsa da kalbinin derinliklerinde acı ve aşağılanma duygusu asla kaybolmuyordu. Hayır, Hasan için sadece ihtiyacı olduğu zaman kullandığı bir eşyadan ibaretti. Kadehleri birbiri ardına boşaltıyor ve kimseye fark ettirmeden sarhoş oluyordu. Ruhunun giderek daha berraklaştığı hissine kapılmıştı. Ansızın olup bitenlerin farkına vardı. Bir şeyi, bir kişiyi bekliyordu. Ne kadar da garip. Bütün bu zaman zarfında bir kez olsun İbn Tahir'i düşünmemişti. Hasan onu canlı ve zeki bir genç olarak tasvir etmişti. Bir şair, içinde garip bir his vardı. Sanki bir melek. Kanadıyla dokunmuştu ona. Çok yakınlarda bir şey vardı. Belki de kaderin ta kendisiydi bu. Parmakları arpın tellerinde gezinirken çalgıdan özlem dolu nameler yükseliyordu. Bu akşam ne kadar da güzel diye fısıldadı Safiye ona bakarak. İbn Tahir onu görür görmez aşık olacak dedi Hatice aynı ses tonuyla. Ne kadar güzel olur diye hayal kurmaya başladı Safiye. Onlar için en güzel şiirleri bestelerdik. İbn Tahir onun ayaklarının dibinde görmeyi bu kadar çok mu istiyorsun? Evet, ne kadar çok istediğimi tahmin bile edemezsin. Büyük dâiler Hasan'la beraber sessizce kulenin tepesine çıktılar. Terasa çıktıkları anda gözleri yıldızların ışığını bile gölgede bırakacak güzellikte bir ışık huzmesine takıldı. Hasan'la beraber balkonun koruluklarına yaklaştılar ve aşağı baktılar. Her üç köşkte birer ışık deryasına dönmüştü. İçten ve dıştan aydınlatılmış sırça duvarlar, içeride olan her şeyi, her hareketi biraz daha küçük ölçülerde dışarıya yansıtıyordu. Gerçekten de sen eşi benzeri bulunmaz bir insansın dedi Ebu Ali hayranlıkla. Bize birbiri ardına sürprizler yaşatacağına söz vermiştin. Sözünü tuttuğunu görüyorum. Evet, bir efsane gerçek oldu diye homurdandı Buzruk Ümit. İçine düştüğü derin şaşkınlıktan sıyrılmamıştı henüz. Yeteneklerinin kudreti, içimizde taşımış olabileceğimiz tüm gizli düşüncelerden sıyrılmaya itiyor bizi. Sabırlı olun, beni vaktinden önce takdir etmeyin diye gülümsedi Hasan tevazu göstererek. Kahramanlarımız uyumaya devam ediyorlar. Henüz hiçbir uyanma belirtisi göstermediler. Biraz bekleyelim ve neler olacağını görelim. Bakalım yapmak istediklerimizi başarmış mıyız? Onlara hangi bahçede hangi fedainin misafir edildiğini anlatmaya başladı. Böyle bir planın aklına gelmiş olmasına diye hayret etti Ebu Ali. Hala bir türlü akıl sır erdiremiyorum. Sadece bunun doğaüstü bir gücün verdiği ilham olduğunu tahmin edebiliyorum. Eğer bu ilham Allah'tan değilse tanıdık başka bir ruhtandır mutlaka. Allah olmadığı kesin dedi Hasan gülerek. Fakat belki de eski dostumuz Ömer Hayyam'dan. İki arkadaşına 20 yıl önce Nişapur'da yaptığı ziyaretten bahsetti. Ve şair arkadaşının kendisine bu akşamki deneyi yapabilme fikrini nasıl verdiğini anlattı. Ebu Ali hala inanamıyordu. Bu gizli tertibatın planını bunca zamandır kafanda taşıdığını mı söylemek istiyorsun yoksa? Nasıl oldu da çıldırmadın? Şehit Ali'nin sakalı adına diye şaşkınlığını belirtti diğeri de. Bu plan benim aklıma gelmiş olsaydı bir ay bile sabredemezdim. Onu gerçekleştirmek için elimden gelen her şeyi yapar veya başarıya ya da başarısızlığa ulaşana kadar bir an bile huzur bulamazdım. Doğrusunu isterseniz başarısızlığı engellemek için bir insanın elinden gelebilecek olan her şeyi yaptım dedi Hasan. Böyle bir düşünce insanın kafasında ana karnındaki bir bebek gibi büyür ve gelişir. Önce çok küçüktür ve sadece bir yerlere tutunup gelişme arzusu vardır. Daha o zamanlar bile büyük bir kudrete sahiptir. Yavaş yavaş kendisini taşımakta olanı etkisi altına alır. İnsan bu durumda bu düşünceyi gerçekleştirmekten, bu harika varlığı gün ışığıyla tanıştırmaktan başka hiçbir şey düşünemez ve arzulayamaz. İçinde böylesine efsanevi bir hülya taşıyan birisi yarı yarıya çıldırmıştır. Onun doğru veya yanlış, iyi veya kötü olduğunu düşünmez bile. Görünmeyen bir kuvvetin etkisi altında hareket eder artık. Sadece kendisinden daha güçlü bir kudretin maşası olduğunu bilmektedir. Ve bu kudretin cennetten mi yoksa cehennemden mi çıktığı onu hiç mi hiç ilgilendirmez. Ve sen 20 yıl boyunca planını gerçekleştirmek için hiçbir adım atmadın. Sırrını hiç kimseye açmadın mı? Ebu Ali kendini ne kadar zorlarsa zorlasın Hasan'ın anlattıklarına bir türlü inanamıyordu. Hasan onun şaşkınlığına güldü. Eğer planımı sana veya herhangi bir arkadaşına anlatsaydım benim ya bir şakacı ya da bir deli olduğumu düşünürdünüz. Ama bu planı daha önce uygulamaya koymayı çok kere düşündüğümü inkar edemem. Fakat her defasında vaktin henüz gelmediğini anlamakta gecikmedim. Çok şükür ki yoluma çıkan engeller beni asla düzeltmeyeceğim hatalar yapmaktan korudular. Hatta daha Ömer Hayyan bana bu fitri verir vermez uygulamaya geçirmek istedim. Ömer bana hemen baş vezire gitmemi ve gençliğinde verdiği sözü yerine getirmesini istememi salık vermişti. Nizamül Mülk bana umduğumdan daha fazla yardımcı oldu. Sultana beni arkadaşı olarak takdim etti. Böylece saraya kapağı atmayı becerdim. Baş vezirden daha hoş sohbet bir muhasip olduğumu elbette tahmin etmişsinizdir. Kısa sürede sultanla aramda bir yakınlık doğdu ve bana diğerlerinden farklı davranmaya başladı. Yavaş yavaş işleri yoluna koymaya başlıyordum. Planımı uygulama vaktinin geldiğini düşünüyordum. Tek beklediğim sultanın beni önemli bir görev ile bir sefere yollamasıydı. Fakat o zamanlar çok saf olduğumu itiraf etmeliyim. Eski okul arkadaşımın kalbinde yeşeren kıskançlık tohumlarının farkına varmamıştım. Onunla rekabet etmek benim için çok normal bir şeydi. Onun bunu bir aşağılama olarak kabul edeceğini düşünmemiştim hiç. Günün birinde sultan, dev imparatorluğunun gelir ve giderlerine dair bir rapor hazırlanmasını istedi. Bütün verilerin toplanması için ne kadar zamana ihtiyaç duyduğunu sorunca, Nizamül Mülk en az 2 yıla ihtiyaç duyacağını söyledi. Ne, 2 yıl mı diye bağırdım. Bana sadece 40 gün süre tanı. Sana ülkenin tüm hesaplarını en ince detayına kadar gözlerinin önüne sereyim. Okul arkadaşımın beti benzi attı ve tek kelime etmeden salonu terk etti. Sultan önerimi kabul etmişti. Nihayet yeteneklerimi sergileme imkanı bulduğum için çok mutluydum. Güvendiğim tüm adamlarımla beraber işe koyuldum. Yoğun bir çalışma sonucu benim ve sultanın adamlarının da çabaları sayesinde gerçekten de 40 gün sonra sultanın istediği raporu hazırlamaya muvaffak oldum. Bana tanınan süre dolduğu zaman kağıtlarımla beraber sultanın huzuruna çıktım. Fakat henüz birkaç sayfa okumaya kalmadan kağıtlardaki rakamların kötü niyetli birisi tarafından değiştirildiğinin farkına vardım. Kekelemeye başlayarak eksik ve hatalı yerleri ezberden okumaya başladım. Fakat sultan benim şaşkınlığımın farkına varmıştı. Son derece öfkelenmişti. Dudakları titriyordu. Aniden baş vezir konuşmaya başladı. Bilgi adamlar bu işin en az 2 yıl gerektirdiğini hesapladılar. 2 yıllık işi 40 günde yapabileceğini iddia eden bir palavracının elinden karşında kekelemekten başka ne gelebilir ki? İçten içe şeytanca güldüğünü işitiyordum. Bu kötü oyunu bana oynayanın o olduğunu fark ettim. Fakat sultan şaka kaldıracak halde değildi. Son derece utanıyordum. Sarayı terk ederek alelacele Mısır'a gittim. Sultanın gözünde işe yaramaz bir palavracıdan başka bir şey değildim artık. O zamandan beri baş vezir intikam almamdan korktuğu için beni yok etmeye çalışıyor. Böylece planımı gerçekleştirme teşebbüslerimin ilki suya düşmüş oluyordu. Fakat üzgün değilim. Çünkü bunun bir erken doğum olacağını biliyorum artık. Senin baş veziriyle olan kavganı daha önce de işitmiştim dedi Ebu Ali yüksek sesle. Fakat bu anlattıklarından sonra mesele bambaşka bir boyut kazandı. Artık Nizamül Mülk'ün İsmaililere karşı beslediği derin nefretin sebeplerini daha iyi anlayabiliyorum. Dinleyin daha bitmedi. Beni Mısır'da çok iyi karşılamışlardı. Halife Mostanzar Billah, muhafızbaşı meşhur Bedr el-Cemali beni karşılaması için ta sınıra kadar yolladı. Kahire ve İsmail'i davasının bir evliyası gibi karşılandım. Doğrusunu isterseniz bana gösterilen bu ilgi beni çok şaşırtmıştı. Fakat bir müddet sonra meselenin iç yüzü ortaya çıktı. Halifenin iki oğlu daha babaları ölmeden miras ve taht kavgasına tutuşmuşlardı bile. Daha yaşlı olan Nasır babası gibi zayıf yapılının tekiydi. Kanunlar ondan yanaydı. Onu ve babasını kısa sürede etki altına alabildim. Fakat Bedir el-Cemal'in kararlılığına gereken önemi vermemiştim. Bedir, halifenin küçük oğlu Amus Tamali'yi destekliyordu. Ondan daha ağır bastığımı fark ettiği anda beni tutuklattı. Halife korkmaya başlamıştı. İşin şakasının kalmadığını anladım. Mısır ve benim için beslediğim tüm büyük hayalleri terk edip bir Frenk gemisine kapağı attım. Kaderim işte bu gemide belli oldu. Açık denize çıktığım zaman geminin Bedir el-Cemal'in söylediği gibi Suriye'ye doğru değil, aksine batıya, yani Afrika'nın herhangi bir yerine doğru yol almakta olduğumu fark ettim. Yoksa beni Kahire'ye bağlı bir limana mı götürüyorlardı? O zaman işim bitik demekti. Az sonra oralarda sık sık görülen fırtınalardan biri koptu. Halifenin bana gizlice birkaç kese altın vermiş olduğundan bahsetmiş miydim? Onlardan birini kaptana vererek geriye dönmesini ve beni Suriye'ye ait bir limandan karaya çıkarmasını rica ettim. Nasıl olsa fırtınadan kaçtığını bahane edebilirdi rahatlıkla. Altının çekiciliğine karşı koyamadı. Fırtına gitgide şiddetleniyordu. Yolcular, hatta aralarındaki Frenkler bile cesaretlerini kaybettiler. Yüksek sesle dua ederek ruhlarını Tanrı'nın koruyucu ellerine terk ediyorlardı. Bir tek ben sakindim. Bir köşeye çökerek bir yandan kurutulmuş hurma yiyor, diğer yandan da bu kadar ucuz kurtulduğuma seviniyordum. Sükûnetim diğerlerini şaşkınlığa uğratmıştı. Rotayı değiştirdiğimizi fark etmemişlerdi. Onlara tek bir cevap verdim. Allah bana Suriye'de bir yerde karaya çıkacağımızı ve yol boyunca başka bir sorunla karşılaşmayacağımızı bildirmişti. Bu kehanet bir gece içinde gerçekleşti ve herkes beni büyük bir peygamber olarak görmeye başladı. Yolcuların tümü müridim olmak istiyorlardı. Bu beklenmedik başarıdan kendim bile ürkmüştüm. İmanın ne kadar büyük bir kudrete sahip olduğunu işte o zaman anladım. Tüm yapılması gereken diğer müminlerden biraz daha fazla bilgili olmaktı. Sonra keramet göstermek bile çok kolay bir şeydi. Bir anda her şeyi kafamda açıkça görmeye başlamıştım. Planlarımı gerçekleştirmek, dünyayı tersine çevirmek için Arşimet'in de söylediği gibi bir tek sağlam dayanak noktasına ihtiyacım vardı. Artık bu dünya üzerinde hükümdarların teveccühüne, şan ve şöhrete ihtiyacım kalmamıştı. Sadece sağlam bir kale ve onu isteklerime göre değiştirmemi sağlayacak maddi imkanlar lazımdı bana. Başvezir ve dünya hükümdarları önümde titreyeceklerdi artık. Gözlerinde garip bir tehdit ifadesi vardı. Ebu Ali'nin önünde vahşi bir hayvan duruyordu. Her an saldırmaya hazır bir canavar. "Artık sağlam bir dayanağın var," dedi Ebu Ali yavaşça. Sesinde az da olsa bir korku seziliyordu. "Evet," dedi Hasan, "gerçekten de var." Balkon koruluklarından uzaklaşarak yerdeki yastıkların üzerine uzandı. İki arkadaşından da aynı şeyi yapmalarını rica etti. Soğuk mezeler ve testiler dolusu şarap kendilerini bekliyordu. Konuşmadan yediler. "Düşmanları aldatmakta tereddüt etmem ama kendi dostlarıma aynı şeyi yapmak istemem doğrusu," dedi Buzruk Ümit aniden. Bütün zaman boyunca susmuş, kendini toplamış ve içinden geçenleri söylemişti. "Eğer seni doğru anladımsa İbn-i Sabbah," diye devam etti. "Tarikatımızın kudreti, bundan sonra fedailerin körü körüne bağlılıkları üzerinde yükselecek, çünkü onlar en kararlı ve imanlı müritlerimiz. Tüm duygularımızı bir yana iterek, her dediğimizi gözlerini kırpmadan yerine getirmeye zorlayacağız. Sadece duyulmadık, görülmedik bir sahtekarlık ile bunu başarabiliriz. Gerçekten de düşüncelerin mükemmel, fakat bu düşünceleri gerçekleştirmek için kullandığın aletler öyle sıradan aletler değiller. Onlar yaşayan insanlar, bizim dostlarımız." Hasan bu itirazı bekliyordu sanki. Sükûnetle konuşmaya başladı. Fakat aslında tüm tarikatların kudretleri taraflarının kendilerine körü körüne imanlarına bağlıdır. İnsanlar idrak yetenekleri ölçüsünde bu dünyada bir yer edinirler. Onlara önderlik etmek isteyenler yeteneklerinin çeşitliliğini göz önünde tutmak zorundadırlar. Bir zamanlar kitleler peygamberlerden mucizeler gerçekleştirmelerini talep ediyorlardı. Peygamberler de itibarlarını korumak için istediklerini yapmak zorundaydılar. Bir grubun bilinç ve seviyesi ne kadar düşükse, onu harekete geçiren fanatiklik de o kadar büyüktür. Bu nedenle ben insanlığı iki gruba ayırıyorum.
Ayrım sonu.